Ayrım 15. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 135. Neredeyse diğer her yerde popüler olan asılmalara, kafa kesmelere, hüküm giymiş suçlularıyla vahşi hayvanlar arasındaki dövüşlere Tal Verrar'da rastlanmazdı. Burada ölüm cezasına çarptırılan suçlular şehrin çöplerinin büyük bir bölümüyle beraber mezbele derinliklerinde kaybolup giderlerdi. Bahsi geçen yer Ruhlar Mezbelesi'nin kuzeyinde bulunan, kenarları 12 metre uzunluğunda kare şeklinde ve üstü açık bir çukurdu. Atacan duvarları çukurun zifiri karanlık derinliklerinde kaybolup gider, gerçekte ne kadar aşağı indiklerine dair en ufak bir ipucu bile vermezlerdi. Yaygın kanı çukurun dipsiz olduğu yönündeydi ve idam kalaslarına ite kaka çıkarılan suçlular genellikle haykırıp yalvarırdı. Mezbele derinlikleri hakkındaki en korkunç dedikodu oraya atılanların ölmedikleri, bir şekilde düşmeye devam ettikleriydi, hem de sonsuza kadar. ''İskele alavanda!'' diye bağırdı kayığın provasındaki kız. Jan'ın solundaki adamlar hemen küreklerini sudan çıkardı, sağdakilerse kendi küreklerine sertçe asıldı ve nispeten panik halindeki sığırlarla tıka basa dolu bir yük kadırgasının yolundan son anda çekildiler. Kadırganın güpeştesindeki bir adam sıktığı yumruğunu çizmelerinin belki de 3 metre altından geçen kayığa doğru salladı. ''Gözlerindeki boku silsene be, seni bodur sürtük!'' ''Sen git sığırlarına zevk vermeye devam et, yumuşak çüklü köpoğlusu!'' ''Vay kaltak vay, seni gidi yüzsüz kaltak, yanıma gel de sana kimin yumuşak çüklü olduğunu göstereyim. Kusura bakmayın saygıdeğer bayım!'' Bulutlu bir günün zayıf ışığında bile parıldayacak denli altın sırmalı, kadife bir frak ceket giyen ve tahtımsı bir koltukta oturan Jean, hangi açıdan bakılırsa bakılsın ensesi kalın birine benziyordu. Kadırgadaki adam için sözlü salvolarının doğru kişiye yöneltilmesi çok önemliydi. Bu tür ağız dalaşları Tal Verrar Limanı'nda gündelik hayatın bir parçası olarak kabul edilse de, zengin sınıfa daima suyun üstünde yürürmüş, kendilerini taşıyan teknelerden ve çalışanlardan bütünüyle ayrıymış gibi muamele edilirdi. Jean bir elini kayıtsızca sallayarak özrü geçiştirdi. ''Çükünün yumuşak olduğunu bilmek için daha fazla yaklaşmama gerek yok hımbıl'' dedi kız, iki eliyle birden kaba bir hareket çekerek. ''Kahrolası ineklerinin ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını buradan da görebiliyorum.'' Bu sözün ardından kayıktakiler herhangi bir sözlü karşılığı duyabilecekleri mesafenin dışına çıktılar. Kadırga arkalarında kaldı ve zanaatkarlar hilalinin güneybatı kıyısı önlerinde büyüdükçe büyüdü. ''Bunun için'' dedi Jean, ''herkese fazladan bir gümüş volani.'' Neşesi gitgide artan kız ile hevesli ekibi genç adamı zanaatkarlar hilalinin rıhtımlarına hızla yaklaştırırken birkaç yüz metre sollarındaki bir kargaşa Jean'ın dikkatini çekti. Tanımadığı bir Verrar loncasının bayrağını taşıyan bir yük salapuryası kendisinden daha küçük en az bir düzine tekneyle kuşatılmıştı. Teknelerdeki erkeklerle kadınlar salapuryaya çıkmaya çalışırlarken daha büyük geminin sayıca az mürettebatı da küreklerle ve bir su pompasıyla onları def etme derdindeydi. İnzibatlarla dolu bir tekne olay yerine yaklaşır gibiydi ama varmasına daha dakikalar vardı. ''Bu da ne böyle?'' diye bağırdı Jean kıza sesini duyurabilmek için. ''Ne? Nerede? O mu? Tüy kalem isyanı yine iş başında.'' ''Tüy kalem isyanı mı?'' ''Katipler loncası. O yük gemisine bir mektup basıcılar loncası bayrağı asılı. Zanaatkarlar hilalinden bir baskı makinesi taşıyor olmalı. O makineleri hiç gördünüz mü?'' ''Duymuştum. Hem de daha birkaç ay önce.'' Katipler ondan hoşlanmıyorlar. Mesleklerinin sonunu getireceğini düşünüyorlar. Bu yüzden de mektup basıcılar ne zaman onlardan birini körfezden geçirmeye kalksa pusu kuruyorlar. Şimdiye kadar o yeni makinelerin 6-7 tanesi suyun dibini boylamış olmalı. Artı birkaç tane de ceset. Bana sorarsanız içinden çıkılmaz bir durum işte.
Sahiden de öyle gözüküyor.
Umalım da işini iyi bilen dürüst bir kürekçi ekibinin yerini alabilecek bir şey çıkarmasınlar. İşte rıhtımınız bayım. Hem yanılmıyorsam programın ilerisinde geldik. Buralarda beklememizi ister misiniz?
Bit tabii dedi Can. Keyif verici işçiler bulmak hiç kolay değil. İşim bir saatten uzun sürmez diye umuyorum.
Öyleyse hizmetinizdeyiz efendi de Ferra.
İkinci kısım. Hilal yalnızca büyük zanaatkarlar loncasına özel olmamasına rağmen lonca üyelerinin çoğunluğu oraya yerleşmişti. Buna bağlı olarak da hemen hemen her köşe başında onlara ait özel salonlara ve kulüplere rastlamak mümkündü. Adı aynı zamanda zanaatkarların akıl almaz ve tehlikeli aygıtlarını ortalık yerde bırakma huylarına en çok müsamaha gösterilen yerdi. Pirinç Kokatris Caddesi'nin dipnot orijinal Kokatri ise yumurtadan çıktığına inanılan horoz başlı ve kanatlı bir mitolojik hayvan. Pirinç Kokatris Caddesi'nin dik basamaklarını tırmanan Jean, mum tüccarlarının, bıçak bileyicilerin ve veni parsiferlerin yani birinin ellerindeki ve ön kollarındaki görünür kan damarlarının yayılımına bakarak o kişinin kaderini en ince ayrıntısına kadar okuyabildiklerini iddia eden falcıların yanından geçti. Caddenin tepesine vardığında dört köşeli bir şapka ile bir güneşlik peçesi takan ve takviyeli bir deri tasmanın ucunda bir Valkona gezdiren zayıf bir genç kadından sakındı. Valkonalar av tazılarından daha iri cüsseli, uçamayan saldırı kuşlarıydı. İşlevsiz kanatlarını tıknaz gövdelerinin arkasına katlar, vücudunuzdan yumruk büyüklüğünde et parçaları koparabilecek pençelerinin üstünde hoplaya zıplaya hareket ederlerdi. Sahiplerine sevgi dolu bir bebek gibi bağlanırlar, dünyadaki diğer herkesi ise her an seve seve öldürebilirlerdi.
Cici katil kuş diye söylendi Can. Seni şirin hayati tehlike. Sen ne güzel bir kız veya oğlansın.
Yaratık cıvıldayarak ona küçük bir ikazda bulundu. Sonra da sahibesinin peşinden koşup gitti. Kanter içindeki Can oflayıp poflayarak bir diğer dönemeçli merdivenden çıktı ve birkaç saatlik idmanın gittikçe yayılan göbeğine iyi geleceğine yönelik asabice bir tespitte bulundu. Jerome de Ferra, idmanı yalnızca yataktan kalkıp kumar masalarına gitmenin ve daha sonra geri gelmenin bir yolu olarak gören bir adamdı. 20 metre, 25 metre, 30 metre. Jean yalı boyunu iyice gerilerde bıraktı. Adanın ikinci ve üçüncü taraçalarını tırmandı. Sonunda da zanaatkarların eksantrik nüfuzlarının en yoğun olduğu dördüncü ve en üst taraçaya ulaştı. Hilal'in dördüncü taraçasındaki dükkanlara ve evlere son derece karmaşık bir kemer ağıyla su verilmekteydi. İçlerinden bazıları Terin İmparatorluğu çağından kalma taşlarla sütunların birleşimiyken, bazıları da tahta payandalarla desteklenen deri oluklardan ibaretti. Jean baktığı her yerde su değirmenlerine, yel değirmenlerine, çarklara, denge ağırlıklarına ve sarkaçlara rastlıyordu. Su şebekesini tekrardan düzenlemek zanaatkarların kendi aralarında oynadıkları bir tür oyundu. Tek kuralı son dağıtım noktasında hiç kimsenin su tedarikinin kesilmemesiydi. Her birkaç günde bir kemerlerden bazıları dallanıp budaklanır veya yeni bir pompalama tertibatı belirir. Bunlar daha eski bir kemerden yahut pompalama tertibatından su çalardı. Birkaç gün sonra da başka bir zanaatkar suyu başka bir kanala yönlendirir ve savaş böylece sürüp giderdi. Tropik fırtınalar kaçınılmaz suretle Hilal'in sokaklarını çarklarla, mekanizmalarla ve kanal parçalarıyla doldururdu. Zanaatkarlar da yine kaçınılmaz suretle su kanallarını öncekinden iki kat daha tuhaf bir düzende sil baştan inşa ederlerdi. Cam eğriciler sokağı en üst taraça boyunca uzanmaktaydı. Jean sola dönüp taş döşeli yolda hızla ilerledi. Burnuna cam işçiliğinin dükkanlardan yükselen tuhaf kokuları çalındı. Açık kapılardan baktığında uzun sırıkların ucunda parlak turuncu şekiller çeviren cam ustaları gördü. Simyacı asistanlarından oluşan ve sokağı işgal eden küçük bir kalabalık onun yanından geçip gitti. Adamların başlarında mesleklerinin simgesi olan kırmızı kepler vardı ve hem ellerindeki hem de yüzlerindeki kimyasal yanıkları bir gurur nişanı gibi sergiliyorlardı. dükkanlarının önünde oturan küçük bir işçi kalabalığının metal parçalarını temizleyip cilaladığı Çark Kazıyıcılar Caddesi'nden geçti. İşlerinden bazıları yararsız talimatlar homurdanan ve ayaklarını sinirle yere vuran sabırsız zanaatkarların detaylı tetkiki altındaydı. Bu kavşak 4. taraçanın güneybatı ucunu oluşturuyordu. Artık aşağısı hariç gidecek hiçbir yer yoktu. Tabii Azura Galardi'nin evine kadar uzanan 12 metrelik yaya köprüsünü saymazsak. Cam eğriciler sokağının çıkmaz ucu dükkan vitrinlerinden oluşan yarım bir daire şeklindeydi ve tam ortalarında bir tebessümdeki eksik bir dişi andıran bir boşluk göze çarpıyordu. Boşluğun ötesinde ise atalara özgü kestirilemez bir sebepten dolayı 4. taraçanın kayalarına sabitlenmiş atacamdan yapılma bir direk uzanıyordu yanlamasına. Yaklaşık yarım metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğundaki direğin üst yüzeyi düzdü ve 3. taraçadaki dolambaçlı bir sokağın damlarının 15 metre üstündeki boşlukta asılı duruyordu. Azura Galardi'nin evi bir dalın ucundaki 3 katlı bir kuş yuvası misali bu direğin ucuna tünemişti işte. Büyük zanaatkarlar loncasının 2. hanımı mahremiyetini garanti altına almanın ideal bir yolunu bulmuştu. Çünkü yalnızca çok ciddi bir işi olanlar veya onun yeteneklerine son derece ihtiyaç duyanlar kadının ön kapısına kadar uzanan o direği kat etmek gibi bir deliliğe kalkışırdı. Jean atacama adımını atmadan önce yutkundu, ellerini ovuşturdu ve madrabaz bekçiye kısa bir dua etti. "O kadar da zor olamaz," diye mırıldandı. "Daha kötüsünü de gördüm. Altı üstü kısacık bir yürüyüş yapacağım. Aşağı bakmama hiç gerek yok. Tepeleme yüklü bir kalyon kadar sarsılmazım." Dengesini sağlamak için kollarını iki yana açan genç adam dikkatle karşıya geçmeye başladı. O yürüdükçe esintinin hızlanır, tepesindeki gökyüzünün bir anda genişleyiverir gibi gözükmesi ilginçti doğrusu. Jean gözlerini karşısındaki kapıya kilitledi ve farkında bile olmaksızın nefes almayı bıraktı. Ta ki ellerini o kapıya yapıştırana dek. İşte o zaman derin bir soluk aldı ve utanç verici derecede terlemiş olan alnını sildi. Azura Galardi'nin evi beyaz taş bloklar kullanılarak inşa edilmiş sağlam bir yapıydı. Sivri uçlu ve yüksek çatısının tepesinde gıcırdayan bir yel değirmeni ve ahşap bir çerçeveye sahip deriden yapılma geniş bir yağmur suyu toplama haznesi mevcuttu. Kapının yüzeyi çarkların ve diğer mekanik aksamların betimlendiği kabartmalarla süslüydü. Hemen yanında da taşa sabitlenmiş pirinç bir levha yer alıyordu. Levhaya bastıran Jean evin içinden bir gong sesinin yükseldiğini duydu. O orada bir tepki gelmesini beklerken aşağıdaki yemek ateşlerinden yükselen dumanlar kıvrılarak yanından geçip gitti. Tam levhaya tekrar basacaktı ki kapı gıcırdayarak açıldı ve eşikte kısa boylu çatık kaşlı bir kadın belirerek onu ürküttü. Jean kadının 60'lı yaşlarının sonunda olduğunu düşündü. Kızıla çalan teni eskimiş bir deri giysinin eklem yerleri gibi çizgilerle doluydu. İri yapılıydı, boğazında kurbağamsı bir şişlik mevcuttu ve katmerli yüz hatları tıpkı bir heykeltıraş macunu gibi çıkık elmacık kemiklerinden aşağı sarkıyordu. Aksaçları dönüşümlü olarak pirinç ve siyah demir halkalarla sıkıca örülmüştü. Ayrıca ellerindeki, ön kollarındaki ve boynundaki derinin büyük bir bölümü zamanla silikleşmiş, karmaşık dövmelerle kaplıydı. Jean sağ ayağını solunun önüne koydu, 45 derecelik bir açıyla belini kırdı ve sol elini öne uzatıp sağ avucunu karnının üstüne yerleştirdi. Tam ağdalı sözler edeceği sırada lonca hanımı Galardin onu yakasından tuttuğu gibi evin içine çekti.
"Of madam, lütfen kendimi tanıtmama izin verin."
"Hami arayan bir çırak olamayacak kadar şişman ve iyi giyimlisin," karşılığını verdi kadın. "Demek ki yalvar yakar bir lütuf dilenmek için buradasın ve senin gibiler bir kez merhaba demeye kalktılar mı bir türlü susmak bilmezler. Hayır, kapa çeneni."
Kadının evi yağ, ter, kaya tozu ve ısıtılmış metal kokuyordu. Yüksek bir boşluktan ibaret olan iç mekan Jean'ın o güne kadar gördüğü en karışık yığıntıyla doluydu. Sağ ve sol duvarlarda insan boyunda kemerli pencereler bulunmasına rağmen duvarların diğer her santimi aletlerin, malzemelerin ve hurdaların yığılı olduğu yüzlerce tahta rafı destekleyen bir tür yapı iskelesiyle kaplıydı. İskelenin en tepesinde kalaslardan oluşturulmuş eğreti bir zeminin üstünde tavana asılı bir çift simyasal fenerin altına yerleştirilmiş bir çalışma masası ile bir uyku döşeği olduğunu görebiliyordu Jean. Çeşitli noktalardan merdivenler ve deri kordonlar sarkıyordu. Zeminin büyük kısmını kitaplar, tomarlar ve yarısı boşalmış ağzı tıpalı şişeler kaplıyordu.
Uygunsuz bir zamanda geldiysem,
genellikle hep uygunsuz bir zamandır genç efendi, davetsiz. Bunu değiştiren tek şey ilginç bir isteği olan bir müşteridir. Ne istiyorsun?
Lonca hanımı Gallardin. Danıştığım herkes tüm Talverrar'daki en hünerli, en başarılı, en çok taklit edilen zanaatkarın siz olduğunuzu.
Bana dal kabukluk etmeyi bırak çocuk dedi yaşlı kadın ellerini sallayarak. Etrafına bir bak. Çarklar ve manivelalar, ağırlıklar ve zincirler. Çalışmalar için onlara yağ çekmene gerek yok. Tabii bana da.
Nasıl isterseniz dedi Jean duruşunu dikleştirip bir elini ceketinin iç cebine sokarken. Lakin küçük bir nezaket gösterisinde bulunmazsam dayanamam, çatlarım.
Ceketinin cebinden gümüş bir varağa sarılı ufak bir paket çıkardı. Ambalajının kenarları düzgünce katlanıp tek bir noktada toplanmış, üzerlerine kırmızı bal mumu dökülmüş ve bir mühür yardımıyla ezilerek altın tozundan kıvrık bir diske dönüştürülmüştü.
Jean'ın muhbirlerine göre Gallardin'in tek bir insansız zaafı vardı. Yağcılığa ve sözünün kesilmesine karşı duyduğu hoşnutsuzluk kadar güçlü bir hediye alma düşkünlüğü. Kadın kaşlarını çattıysa da dövmeli elleriyle paketi alırken yüzüne belli belirsiz bir beklenti tebessümü yayıldı.
"Eh" dedi, "çatlamanı istemem."
Gallardin disk şeklindeki mührü kırdı ve gümüş varağı küçük bir kızın hevesiyle açtı. Pakette süt beyazı bir sıvıyla dolu pirinç tıpalı dikdörtgen bir şişe vardı. Etiketi okuyan kadının nefesi kesildi.
"Beyaz erikli Auster Schalin" diye fısıldadı. "12 tanrı aşkına sen kimlere danıştın böyle?"
Brandy karışımları Talverrar'a özgü bir düşkünlüktü. Başka yerlerden getirilen brandiler, bu durumda rakipsiz Amber Lane Auster Schalin'i nadir rastlanır simyasal meyvelerden, ki hiçbiri ilahi beyaz erikten daha nadir değildi, üretilen yerel içkilerle karıştırılır, sonra da şişelenip yıllandırılarak zengin tatlarıyla dili uyuşturabilen likörlere dönüştürülürdü. Bu küçük şişede en fazla 2 bardaklık beyaz erikli Auster Schalin vardı ve değeri 45 solariydi.
Mütevazı bir içkinin hoşunuza gidebileceğini söyleyen birkaç aklı başında kişiye cevabını verdi Jean.
Buna hiç de mütevazı denemez efendi.
De Ferra, Jerome de Ferra, hizmetinizdeyim.
Tam tersine efendi de Ferra, neye ihtiyacınız vardı?
Direkt konuya girmeyi yeğlerseniz henüz belirli bir ihtiyacım yok. Asıl istediğim şey size birkaç soru sormak.
Ne hakkında?
Kasa odaları.
Lonca hanımı Gallardin brandy karışımını yeni doğmuş bir bebek gibi kucağında salladı.
Kasa odaları mı efendi de Ferra? Mekanik kolaylıkları olan basit odalardan mı söz ediyorsun, yoksa mekanik savunmaları olan güvenli odalardan mı?
Tercihim ikincisinden yanam adam.
Korumak istediğin nedir?
Hiçbir şey dedi Jean. İstediğim asıl şey korumaları kaldırmak.
Bir kasa odasının anahtarını mı kaybettin? Birinin onu senin adına açması mı gerekiyor?
Evet madam, lakin...
Lakin ne?
Jean dudaklarını yalayıp gülümsedi.
Sizin şimdi önereceğim türde işleri hoş karşıladığınıza yönelik bazı güvenilir dedikodular duydum da...
Kadın onu bilgiç bakışlarla süzdü.
Yoksa açmak istediğin kasa odasını sana ait olmayabileceğini mi ima ediyorsun?
Evet, bana ait olmayabilir.
Kadın kitapların, şişelerin ve mekanik aygıtların üstünden aşarak evinde volta attı.
Büyük loncanın yasaları dedi en sonunda, davetli haller veya devletin ihtiyacı dışında birbirimizin işine doğrudan müdahale etmemizi yasaklar.
Tekrar duraksadı.
Öte yandan tavsiye verilmesi ya da taslakların incelenmesi duyulmamış şeyler değildir. Tabii mesleği ilerletme amacıyla anlarsın ya, buna tahribata karşı bir imtihan gözüyle de bakılabilir. Yeri geldiğinde birbirimizi bu yöntemle eleştiririz.
Zaten bütün istediğim de tavsiye dedi Can. Bir çilingire bile ihtiyaç duymayacağım. Bana tek lazım olan bir çilingiri nasıl donatacağıma yönelik bilgi.
Öyle birini benden daha iyi donatabilecek çok az insan vardır. Tazminat meselesine girmeden önce, söyle bana, gözüne kestirdiğin şu kasa odasını kimin tasarladığını biliyor musun?
Biliyorum.
Kim peki?
Azura Gallardin.
Lonca Hanım'ı kendi adını duyar duymaz sanki Jean'ın dudaklarının arasından çatallı bir dil fırlamışçasına geri çekildi.
Kendi eserimi aşman için sana yardım etmemi mi istiyorsun yani? Delirdin mi sen?
Bahsi geçen kasa odasının sahibine karşı herhangi bir sempati duymadığınızı umuyordum dedi Jean.
Kim ve neresi?
Requin, günahhane.
12 tanrı aşkına sen sahiden de delisin.
Gallardin sözlerine devam etmeden evvel sanki odanın içinde casus ararcasına etrafına bakındı.
Bunu duymak bende ziyadesiyle sempati uyandırıyor ama kendime karşı.
Ceplerim derindir Lonca Hanım'ı. Çekincelerinizi giderecek bir meblağ muhakkak olmalı.
Bu dünyada sana istediğini vermeme yetecek hiçbir meblağ yok dedi yaşlı kadın. Aksa'nın efendi de Ferra. Sanırım kulağım ısırıyor. Talişanlısın değil mi?
Evet.
Ve Requin. Onu araştırdın değil mi?
Elbette eline boyuna.
Hadi oradan. Eğer onu yeterince araştırmış olsaydın şu anda burada olmazdın. Dur sana Requin hakkında bir şey anlatayım. Seni gidi zengin ama zavallı Talişanlı avanak. Selendri denen o kadını duydun mu? Hani pirinç elli olanı?
Ondan başka hiç kimseyi kendisine yaklaştırmadığını duymuştum.
Tüm bildiğim bu kadar mı?
Üç aşağı, beş yukarı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 144.